Ayrım 58. Locke Lamora'nın Yalanları. Scott Lynch. Sayfa 540. 5. Kısım. Asansörlerin bulunduğu sahanlıkta Locke'un eşkali verilmiş gece camı askerleri vardı. Doğal olarak Conte'nin onu elleri önünde bağlı vaziyette yanlarına getirmesinden çok hoşnut kaldılar. Locke arkasında Conte ile ve kollarına girmiş iki siyah ceketliyle tekrar yukarıya çıktı. ''Lütfen beni Donna Vorchenza'ya götürün.'' dedi Locke. ''O yoksa lütfen salvaralardan birini bulun. Bölüğünüzdeki Reinhardt adlı yüzbaşı bir de iş görür.'' ''Kapa çeneni.'' dedi siyah ceketlilerden biri. ''Biz nereye istersek oraya gideceksin.'' Kafes yolcu terasındaki kilit mekanizmasına oturdu. Locke üç adamın arasında karga dolumba götürülürken civardaki soylulardan ve misafirlerinden oluşan kalabalık dikkatini ona yöneltti. Kuledeki ilk galerinin eşiğinden geçtikleri sırada yüzbaşı Reinhardt elinde şekerleme gemilerle dolu küçük bir tabakla yakınlarda bekliyordu. Adamın gözleri ardına kadar açıldı. Badem ezmesi yerkenden son bir ısırık aldı, ağzını sildi ve tabağını yanından geçen bir garsonun kucağına atıverdi. Garson şaşkınlıktan neredeyse yere kapaklanacaktı. ''Tanrılar aşkına'' dedi Reinhardt, ''onu nereden buldunuz?''
''Biz bulmadık komutanım.'' dedi siyah ceketlilerden biri. ''Arkamızdaki adam Lord ve Lady Salvar'ın hizmetinde olduğunu söylüyor.''
''Onu faytonların orada yakaladım.'' dedi Conte. ''Harika.'' dedi Reinhardt. ''Bu adamı bir kat aşağıdaki doğu süitlerinin bulunduğu kanada götürün. Orada penceresiz bir kiler var. Üstünü arayın, iç çamaşırlarına kadar soyun ve oraya atın. Başında her daim iki muhafız bekleyecek. Gece yarısından sonra şölen yavaş yavaş dağılırken onu çıkarırız.''
''Reinhardt, bunu yapamazsın.'' diye haykırdı Locke, kendisini tutan adamlara etkisizce direnerek. ''Buraya kendi isteğimle döndüm. Kendi isteğimle, anlıyor musun? Buradaki herkes tehlikede. Üvey annenle ilgili gerçeği biliyor musun? Vorchenza ile konuşmam lazım.''
''Sözlerine kulak asmamam için uyarıldım.'' Reinhardt siyah ceketlere işaret verdi. ''Kiler, şimdi.''
''Reinhardt, hayır, heykeller, Reinhardt, kahrolası heykellerin içine bak.''
Locke bağırıyor, misafirler ve soylular onlara yoğun bir ilgi göstermeye başlıyorlardı. Reinhardt eliyle Locke'un ağzını kapadı, kalabalığın arasından daha başka siyah ceketliler de çıktı. ''Yaygara yapmaya devam edersen,'' dedi Reinhardt, ''bu lordlar ve leydiler kan görecekler.'' Elini geri çekti.
''Onun kim olduğunu biliyorum Reinhardt. Vorchenza'nın kim olduğunu biliyorum. Geçtiğim her galeride bas bas bağırırım. Yol boyunca direnip haykırırım ve o kilere kapatılmadan önce herkes gerçeği öğrenir. Lütfen tanrıların cezası heykellere bak.''
''Heykellere ne olmuş?''
''İçlerinde bir şey var kahrolasıca, bu bir tuzak, onları Kaparazza gönderdi.''
''Düke hediye olarak verildiler.'' dedi Reinhardt. ''Üstlerim onları bizzat onayladılar.''
''Üstlerine müdahale edildi.'' dedi Locke. ''Kaparazza bir bağlı büyücü tuttu, insanın zihnine neler yapabileceğini kendi gözlerimle gördüm.''
''Bu çok saçma.'' dedi Reinhardt. ''Bir peri masalı daha uydurmana izin verdiğime inanamıyorum. Onu aşağı indirin ama önce durun, ağzını bağlayayım.''
Reinhardt yakınlardaki başka bir garsonun tepsisinden keten bir peçete aldı ve onu tor top yapmaya başladı.
''Reinhardt, lütfen, lütfen beni Vorchenza'ya götür. Önemli bir şey olmasaydı ne diye geri geleyim. Beni o kilere kapatırsam buradaki herkes geberecek. Lütfen beni Vorchenza'ya götür.''
Stefan onu soğuk bakışlarla süzdü, ardından peçeteyi bıraktı. Bir parmağını Locke'un suratına doğrulttu.
''Seni Donna'ya götüreceğim. Yolda tek bir kelime edersen önce ağzını kapatırım, sonra da seni bayıltıncaya kadar dövüp o kilere atarım, anlaşıldı mı?''
Locke hevesle kafa salladı. Reinhardt onlara eşlik etmeleri için birkaç siyah ceketliye daha işaret verdi. Locke yanında altı askerle ve peşinde kaşları çatı Conte ile beraber galeriden geçip iki farklı merdivenden indi. Reinhardt onu Donna Vorchenza ile ilk tanıştığı koridora ve odaya götürdü. Yaşlı kadın sandalyesinde oturuyor, örgüsü ayaklarının dibinde sahipsizce duruyordu. Kadın ıslak bir bezi dudaklarına bastırırken Donna Salvara da yanında diz çökmüş bekliyordu. Don Salvara ise bir bacağını pervaza dayamış halde pencereden dışarı bakıyordu. Reinhard tutsağını iterek odaya soktuğunda üçü de çok şaşırmış gözüktü.
''Dışarıda bekleyin'' dedi Reinhard muhafızlara. ''Kusura bakma ama sen de'' diye ekledi. Conte yanından geçmeye çalıştığında.
''Bırak Salvaraların adamı girsin Stephen'' dedi Dona Vorchenza. ''Zaten olayların çoğundan haberdar. Geri kalanını bilse de olur.''
Conte içeri girdi, Borchenza'ya reverans yaptı ve Reinhard kapıyı arkalarından kilitlerken Locke'u kolundan tuttu. Salvaralar genç adamı çatık kaşlarla süzdüler.
''Merhaba Sofia, selam Lorenzo, sizi yeniden görmek güzel.'' dedi Locke sakin bir sesle.
Donna Vorchenza yerinden kalktı, aralarındaki mesafeyi iki adımda kapadı ve Locke'un ağzına bir tokat attı. Başı sağa savrulan Locke'un boynuna ağrılar saplandı.
''Of'' dedi genç adam, ''senin neyin var böyle?''
''Borcu mu?'' dedim, ''efendi bela.''
''Önce sen benim boynuma kahrolasıca zehirli bir iğne batırdın.''
''Hak etmiştin de'' dedi Dona Vorchenza.
''Bak ben hiç de aynı fikirde.''
Reinhard onu sol omzundan tuttu, kendisine doğru çevirdi ve yumruğunu Locke'un çenesine indirdi. Borchenzo onun yaşındaki ve cüssesindeki birine göre epey etkileyiciydi. Fakat Reinhard gerçekten vurabiliyordu. O da birkaç saniyeliğine kararır gibi oldu. Işıklar geri geldiğinde Locke bir köşede yan yatmıştı. Sanki küçük küçük demirciler gözlerinin hemen üstünde yer alan örsleri dövüyorlardı. Locke adamların oraya nasıl girdiklerini merak etti.
''Sana Dona Vorchenza'nın üvey annem olduğunu söylemiştim.'' dedi Reinhard.
''Vay vay vay'' dedi Conte gevrek gevrek gülerek. ''İşte bu tam bana göre bir parti.''
''Kaçıp paçayı kurtardıktan sonra'' dedi Locke zar zor ayağa kalkarken, ''kuzgun yuvasına neden geri döndüğümü sormak hiçbirinizin aklına gelmiyor mu?''
''Dış saçakların birinden atladın'' dedi Dona Vorchenza ''ve yanından geçen asansör kafeslerinden birine tutundun değil mi?''
''Evet aynen öyle. Yere inen diğer yollar hesaba katılamayacak kadar sağlıksızdı.''
''Gördün mü, sana söylemiştim Stephen.''
''Mümkün olabileceğini düşünmedim değil'' dedi Vadralı. ''Ama öyle bir şeyin gerçekten yapılabileceğine inanmak istemedim.''
''Stephen yüksekten pek hoşlanmaz'' dedi Vorchenza.
''Öyleyse kafası çalışıyor demektir'' dedi Locke. ''Ama lütfen beni dinle, buraya seni uyarmak için geldim. O heykeller hakkında... Caparazza sana onlardan 4 tane verdi. Onlar yüzünden bu kuledeki herkes korkunç bir tehlike içinde.''
''Heykeller mi?'' Dona Vorchenza genç adamı merakla süzdü. ''Bir beyefendi düke hediye olarak 4 altın ve cam heykel bıraktı.'' Dönüp Stephen'a göz attı. ''Dükün güvenlikçilerinin onları incelediklerinden eminim. Ben de onlara onay verdim. Tabii bu konuda fazla bir bilgi sahibi değilim. Sadece akranlarımdan bazılarına yardım amacıyla danışmanlık yapıyorum.''
''Üstlerim de bana öyle söylediler'' dedi Reinhard.
''Ah kes şunu'' dedi Locke. ''Sen örümceksin. Ben Camor'un belasıyım. Caparazza ile tanıştın mı? Ya kendini şahinci olarak tanıtan bir bağlı büyücüyle? Seninle heykeller hakkında konuştular mı?''
Don ve Dona Salvara ağızları bir karış açık Dona Vorchenza'ya bakıyorlardı. Yaşlı kadın öksürüp tıksırdı.
''Tüh'' dedi Locke, ''Sofia ile Lorenza'ya söylememiştin değil mi? Bir dostumun dostu numarasını kullanıyordun, kusura bakma ama seninle örümcek olarak konuşmam gerek. Sahtefer çöktüğü zaman kuzgun yuvasındaki herkes boku yiyecek.''
''Biliyordum'' dedi Sofia, ''biliyordum.''
Kocasını kolundan tuttu ve suratını ekşitmesine neden olacak kadar sertçe sıktı.
''Sana söylememiş miydim?''
''Ben hala o kadar emin değilim'' karşılığını verdi Lorenzo.
''Hayır'' dedi Dona Vorchenza iç geçirerek. ''Sofia vaziyeti anlamış, ben dükün örümceğiyim. İşte artık gerçeği biliyorsunuz. O gerçek bu odanın dışına çıkarsa gırtlaklar kesilir.''
Conte yaşlı kadına bakarken gözlerinde şaşkınlık ve tuhaf bir takdir vardı. Locke sendeleyerek ayağa kalktı.
''Heykellere gelince'' dedi Dona Vorchenza. ''Onlara bizzat onay verdim. Sahiden de düke hediye edildiler.''
''Bu bir komplo'' dedi Locke. ''Heykeller bir tuzak. Birini açıp içine bakın. Caparazza bu kuledeki her adamı, kadını ve çocuğu mahvetmeyi amaçlıyor. Yapacağı şey cinayetten beter.''
Kappa Razza kusursuz bir beyefendiydi dedi Dona Vorcenza. Bu akşam kısa bir süreliğine bize katılması için sunduğum daveti neredeyse geri çevirecekti. Bu da kendine bir avantaj sağlamak için anlattığın o masallardan biri.
Ah tabii canım dedi Locke. Kaçtıktan sonra buraya tıpış tıpış döndüm ve zekice ellerimi bağlatıp tüm gece camı bölüğü tarafından buraya kasten getirildim. İşte şimdi pençeme düştünüz. O heykellerin içi öcü taşı dolu Vorcenza, öcü taşı.
Öcü taşı mı dedi Dona Sofia dehşete. Nereden biliyorsun? Bilmiyor dedi Dona Vorcenza. Yalan söylüyor. Heykeller zararsız.
Birini açıp bakın dedi Locke. Bu tartışmaya noktayı koymanın çok kolay bir yolu var. Lütfen sahtefere az kaldı. Birini açın, sahteferde tutuşacaklar.
O heykeller binlerce şilin değerindeki dükalık demirbaşlarıdır dedi Vorcenza. Bilinen bir suçlu istedi diye hiçbirine zarar verilemez.
Bir tarafta binlerce şilin dedi Locke, diğer tarafta ise yüzlerce can. Kamor'un tüm soyluları ağızlarından salya damlayan birer geri zekalı olup çıkacak, anlamıyor musun? O bahçedeki çocukları hımbıllaştırılmış birer at gibi beyaz gözlerle hayal edebiliyor musun? Çünkü hepimiz öyle olup çıkacağız diye bağırdı. Hımbıllaşacağız. O bok kahrolası ruhlarımızı yiyecek.
Kontrol etmekten ne zarar gelir ki?
Locke başını kaldırdı ve yüzünde minnetle Reinhardt'a baktı. Hiçbir zarar gelmez Reinhardt, lütfen, lütfen kontrol et.
Dona Vorcenza şakaklarını ovuşturdu. Bu iş iyice kontrolden çıktı dedi. Stefan, lütfen bu adamı şölenin sonuna kadar güvenli bir yere kapat. Pencereleri olmayan bir odaya.
Dona Vorcenza dedi Locke. Avram Anatolius adı sana ne ifade ediyor?
Kadının bakışları sertleşti. Hiçbir şey ifade etmiyor dedi, ya sana?
Kappa Barsavi 22 yıl önce Avram Anatolius'u öldürdü dedi Locke. Sen de bunu biliyordun. Onun gizli barışa tehdit oluşturduğunun farkındaydın.
Bunun konumuzla ne ilgisi olduğunu anlamıyorum dedi Dona Vorcenza. Artık sus, yoksa susturulacaksın.
Anatolius'un bir oğlu vardı dedi Locke çaresizce bir telaşla. Stephen ona doğru bir adım atarken. O oğul hayatta kaldı Dona Vorcenza. Luciano Anatolius. Kappa Razza işte o. Luciano ebeveynlerinin ve kardeşlerinin cinayetine karşılık Barsavi'den intikam aldı. Şimdi de senden intikam almak istiyor. Senden ve diğer tüm soylulardan.
Hayır dedi Dona Vorcenza tekrar başına dokunarak. Hayır, bu doğru olamaz. Kappa Razza ile vakit geçirmek hoşuma gitti. Böyle bir şey yapabileceğini aklım almıyor.
Şahinci dedi Locke. Şahinci'yi hatırlıyor musun?
Razza'nın iş ortağı dedi Vorcenza dalgın bir edayla.
Onunla
vakit geçirmek de hoşuma gitti. Suskun ve kibar bir adamdı.
Şahinci sana bir şey yaptı Dona Vorcenza dedi Locke. Daha evvelden aynı şeye kendi gözlerimle tanık oldum. Gerçek adını söyledi mi? Bir parşömen sayfasının üstüne yazı yazdı mı?
Ben hatırlamıyorum. Tüm bunlar...
Dona Vorcenza olduğu yere sindi. Acı çekiyormuşçasına yüzündeki kırışıklıklar içe doğru kıvrıldı.
Kappa Razza'yı davet etmeliyim. Onu şölene davet etmemek kabalık olur.
Sonra da sandalyesine yığılıp çığlık attı. Lorenzo ile Sofia yaşlı kadının yardımına koştular. Reinhardt ise Locke'u yeleğinin önünden tutup sertçe duvara çarptı ve ayaklarını yerden bir adım yukarıda sallandırdı. Genç adamın suratına kükredi. Ona ne yaptın?
Hiçbir şey dedi Locke güçlükle nefes alarak. Onu bir bağlı büyücü efsunladı. Düşün be adam. Üvey annen o heykeller konusunda mantıklı davranıyor mu? Piç kurusu onun zihnine bir şey yaptı.
Stefan dedi Dona Vorcenza boğuk bir sesle. Belayı bırak. Haklı, haklı. Razza ile Şahinci. Sanki her şey aklımdan çıkıp gitmiş. Razza'nın ricasını kabul etmeyecektim. Şahinci yazı masamda bir şeyler yaptı. Ve ben...
Yaşlı kadın Sofya'nın da yardımıyla tekrar ayağa kalktı.
Luciano Anatolius mu dedin? Kappa Razza, Avram Anatolius'un oğlu muymuş? Bunu nasıl bilebilirsin ki?
Çünkü bir iki saat önce o bağlı büyücüyü yere bağladım dedi Locke. Reinhardt onu bırakıp duvardan aşağı kaymasına izin verirken. Ağzından laf alabilmek için parmaklarını kestim. Ve duymak istediğim her şeyi itiraf ettiği zaman kahrolası dilini de kesip yarayı dağlattım. Odadaki herkes ona baka kaldı. herife götoş da dedim diye sözlerini sürdürdü Locke. Bu hiç hoşuna gitmedi.
Bir bağlı büyücüyü öldürmek ölümden beterdir dedi Dona Vorchenza.
Ölmedi ki, sadece hayatı boyunca hiç olmadığı kadar pişman oldu. Dona Vorchenza başını iki yana salladı.
Stefan, heykeller, bu katta bir tane olacak da değil mi? Bar tezgahının yanında.
Evet dedi Reinhardt kapıya doğru hareketlenerek. Onlar hakkında daha başka ne biliyorsun Bela?
İçlerinde simyasal fünyeler var dedi Locke ve de ateş yağıyla dolu çömlekler. Sahte ferde ateş yağı tutuşacak ve kulenin tamamı öcü taşı dumanıyla dolacak. Anatolius da kıçıyla gülerek yelken açıp gidecek.
Şu Luciano Anatolius dedi Sofia, merdivenlerde tanıştığımız adam o muydu?
Ta kendisi dedi Locke, Luciano Anatolius, namı diğer Caparazza, namı diğer gri kral.
Heykeller simyasalsa dedi Sofia, onlara ben baksam iyi olur.
Ortada bir tehlike varsa seninle geliyorum dedi Lorenzo.
Ben de dedi Conte.
Harika, hep beraber giderim, çok eğlenceli olur. Locke bağlı ellerini kapıya doğru salladı, yeter ki acele edin.
Conte onu kolundan tutup grubun arkasından iteklerken Reinhardt ile Vorchenza şaşıran siyah ceketlilerin yanından geçerek başı çektiler. Reinhardt adamlara peşlerinden gelmelerini işaret etti. Koridordan geçip ana galeriye geri döndüler.
Tuhaf kafile galeriyi hızla kat ederken kızarık suratlı şenlikçi kalabalığı ikiye ayrılarak onlara yol verdi. Reinhardt şarap kadehlerinden oluşan ışıltılı piramidin yanındaki siyah ceketlilerin yanına gitti. ''Barın bu kısmı geçici olarak kapatılmıştır, uygulayın.'' dedi. Ardından diğer askerlerine döndü. ''Bu alanı 5-6 metre geriden çevirin. Dük adına hiç kimsenin yaklaşmasına izin vermeyin.''
Dona Sofia eğilerek kadife kordonun altından geçti ve piramit heykelinin yanına çömeldi. Piramidin yüzeylerindeki cam pencerelerin arkasında yer alan yumuşak ışıklar yanıp sönmeye ve renk değiştirmeye devam ediyordu. Kaidesinin kenarları yaklaşık 75, boyu ise 90 santimdi.
''Yüzbaşı Reinhardt'' dedi Sofia, ''kemerinizde bir çift eldiven olacaktı. Onları ödünç alabilir miyim?''
Reinhardt kadına bir çift siyah deri eldiven verdi ve Sofia onları ellerine geçirdi.
''Gereğinden fazla rahat davranmak pek akıllıca değildir. Temas zehirlerinin hazırlanması çocuk oyuncağıdır.'' dedi kadın dalgın bir sesle ve parmaklarını heykelin yüzeyinde gezdirerek ona yakından baktı.
Konumunu birkaç kez değiştirirken her yeni incelemede kaşları biraz daha çatıldı.
''Kasada bir açıklık göremiyorum.'' diyerek tekrar doğruldu. ''Bir bağlantı yeri bile yok, işçiliği çok kaliteli. Aygıt duman çıkarma amacıyla tasarlanmışsa o dumanın nasıl dışarı kaçabileceğini tahmin edemiyorum.''
Eldivenli bir parmağıyla cam pencerelerden birine tıklattı.
Öte yandan pencereyi tekrar tıklattı. ''Buna süs camı deriz, ince ve kırılgandır. Genellikle heykel yapımında yararlanılmaz ve laboratuvarda onu nadiren kullanırız. Çünkü ısı kaldırmaz.''
Başı hızla Locke'a doğru çevrilirken badem sarısı lüleleri bir hale gibi savruldu.
''Aygıtın içinde ateş yağıyla dolu çömlekler mi vardı?''
''Bana öyle söylendi.'' cevabını verdi genç adam. ''Dilini kaybetmemeye çok hevesli biri tarafından.''
''Cevap belki de budur.'' dedi Sofia. ''Ateş yağı kapalı bir boşlukta büyük bir ısı yaratır. Isı bu camı kolayca parçalar, camı parçalar ve dumanın dışarı kaçmasına imkan tanır.'' ''Yüzbaşı, lütfen epenizi çekin, onu kullanmak istiyorum.''
Duyduğu herhangi bir şüphe varsa bile bunu iyi gizleyen Reinhardt kılıcını çekti ve kabzası öne gelecek şekilde kadına doğru uzattı. Sofia silahın gümüş kabza topuzunu inceledi, kafa salladı ve onunla cama vurdu. Cam tiz bir şıngırtıyla kırıldı. Kadın bunun ardından silahı ters çevirip yalımıyla pencerenin kenarlarındaki sivri cam kırıklarını temizledi ve epey Reynard'a geri verdi. Mahcup siyah ceketlilerden oluşan ince güvenlik kordonunun güçlükle zapt edebildiği kalabalıktan mırıldanmalar ve nidalar yükseldi.
''Dikkatli ol Sofia'' dedi Don Lorenzo.
''Bir denizciye okyanusa nasıl sıçacağını öğretmeye kalkma.'' diye mırıldanan Sofia, yaklaşık 20 santim genişliğindeki pencereden içeri baktı.
Eldivenli elini içeri uzatıp değişken simyasal ışıklardan birine dokundu. Ardından bileğini bükerek ışığı dışarı çıkardı.
bir şeye tutturulmamış bile diyerek onun yanına bıraktı. Ah tanrılar aşkına diye fısıldadı. Yoluna çıkın ışık olmaksızın bir kez daha heykelin içine göz gezdirdiğinde. Elini ağzına götürdü ve titreyerek ayağa kalkıp geri geri sendeledi. Donna Vorchenza hemen onun yanına gitti. Ne var? Öcü taşı dedi Donna Salvara dehşetle. Heykel ağzına kadar onunla dolu. Tozu görebiliyor ve kokusunu alabiliyorum. Bazı insanların önlerinden iri bir örümcek geçtiği zaman yaptıkları gibi ürperdi. Sadece bu heykelde bile bütün kuleyi dolduracak kadar öcü taşı var. Sizin şu kaparatsa işini garantilemek istemiş. Donna Vorchenza kulenin cam duvarına, Kamor'un kuzeyindeki manzaraya baktı. Gökyüzü Lok'un bar tezgahını yanından sürüklenerek geçirildiği anda olduğundan bile daha karanlıktı. Sofia dedi Kehri Barcam Kontesi, bu şeylerle ilgili ne yapabilirsin? Tutuşmalarını önleyebilir misin? Sanmıyorum dedi Donna Salvara. Simyasal fünyeleri göremiyorum. Öcü taşının altında olmalılar. Üstelik bir müdahale halinde tutuşmaları da mümkün. Kendi laboratuvarımda benzer bir düzeneyi kolayca hazırlayabilirim. Onu etkisizleştirmeye çalışmak, yanmasına izin vermek kadar kötü bir sonuç doğurabilir.
Heykelleri kuleden çıkarmak zorundayız dedi Reinhard.
Hayır dedi Sofia. Öcü taşı dumanı yükselir. Etrafımızdaki havadan daha hafiftir. Sahte fere kadar heykelleri buradan yeterince uzaklaştırabileceğimizi hiç sanmıyorum. Kuzgun yuvasının altındayken devreye girerlerse yükselen duman bulutunun içinde kalırız. Yapabileceğimiz en iyi şey onları suya batırmak. Öcü taşı suyla karıştıktan birkaç dakika sonra etkisini yitirir. Ateş yağı yine de yanar ama beyaz duman yükselmez. Keşke onları Angevin'e fırlatabilseydik.
Yapamayız dedi Vorchenza ama onları gök bahçenin sarnıcına atabiliriz. 3 metre derinliğinde ve 4,5 metre genişliğindedir. Bu kadar işimizi görür mü?
Evet, öyleyse tek yapmamız gereken heykelleri oraya çıkarmak.
Stefan dedi Donna Vorchenza fakat yüzbaşı Reynard çoktan harekete geçmişti. Lordlarım ve leydilerim diye avazı çıktığı kadar gürledi Reynard. Dük Nico Vante adına acilen yardımınız gerekiyor. Gece camı yanımda toplan. Bana merdivenlere kadar bir yol açın lordlarım ve leydilerim. Önümüze geçenlere nazik davranmayacağımı affınıza sığınarak belirtmeliyim. Bu kahrolasıca şeyleri galerilerden alıp gök bahçeyi çıkarmamız gerekiyor diye devam eden Reynard adamlarından birini omzundan tuttu. Yolcu terasına koş ve Teğmen Razeli'ni bul. Ona benim yetkimle gök bahçeyi boşaltmasını söyle. 5 dakika sonra orada tek bir çocuk bile görmek istemiyorum. O ne yapacağını bilir. Şimdi emirleri yerine getirin, sonra özür dileyin.
Ellerimi çözün dedi Lok. O şeyler epey ağır, pek kuvvetli değilimdir ama yardım edebilirim.
Donna Vorchenza onu merakla süzdü.
Niye bizi uyarmak için geri geldin efendi Bela? Niye kaçıp gitmedin?
Ben bir hırsızım Donna Vorchenza dedi Lok usulca. Hatta belki bir katilim de ama bu kadarı çok fazla. Hem zaten niyetim Ratsa'yı öldürmek. Eğer o bir şeyi istiyorsa ben de onu istediğinden mahrum bırakmalıyım. Bu kadar basit.
Ellerini uzattı ve yaşlı kadın yavaşça kafa salladı.
Yardım edebilirsin ama daha sonra konuşmamız gerek.
Evet konuşmalıyız. Umarım bu sefer o şişler olmadan karşılığını verdi Lok. Conte, bir zahmet beni şu iplerden kurtarıver.
Kaslı fedai bıçaklarından biriyle Lok'un bağlarını kesti.
Bir yamuk yaparsan diye umurdandı, heykellerden önce seni sarnıca atarım.
58. ayrımın sonu. Sayfa 550.